Ayrım 27. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 278. Dünya cehennem oldu ona. Çünkü bir kez ilk çılgınlıklarını doyurduktan sonra ikisi de tehlikelerin bilincine vardılar. Doktor Juvenal Urbino skandalı göze almaya hiçbir zaman karar veremedi. Coşkuyla kendinden geçtiği anlarda her şeye söz veriyor, sonra da her şey erteleniyordu. Oysa onunla birlikte olmayı isteği arttıkça onu yitirme korkusu da artıyordu. Böylece buluşmaları her seferinde daha acele, daha güç oluyordu. Ondan başka hiçbir şey düşünemiyordu. Akşam üstlerine dayanılmaz bir kaygıyla bekliyor. Tüm bağlantılarını unutuyordu. Onun dışında kalan her şeyi unutuyordu. Ama araba Male Crianza'ya yaklaştıkça son dakikada çıkan bir engelin onun evin uzağından geçmeye zorlaması için Tanrı'ya yakarıyordu. Öyle bir kaygı içinde oluyordu ki bazen köşeyi dönünce terasta okuyan muhterem pederliğin için pamuk gibi bembeyaz başını, kızının salonda mahallenin çocuklarına İncil'den parçalar okuduğunu görünce seviniyordu. O zaman tehlikeyi göze almadığı için sevine sevine evine gidiyordu. Ama sonra her gün sabahtan akşama dek saat hep beş olsun diye tasadan çıldırabilecek gibi oluyordu. Böylece araba onun kapısından iyiden iyiye tanınır olunca sevişmeleri olanaksızlaştı. 3 ay sonra da gülünç oldu. Birbirlerine tek sözcük bile söyleyecek vakit bulamadan Bayan Lynch sevgilisinin korkudan çılgın gibi içeri girdiğini görür görmez yatak odasına gidiyordu. Onu beklediği günler önlem olarak bol bir eteklik, renk renk çiçekli, fırfırlı çok güzel bir Jamaika etekliği giyiyordu ama kolaylığın onun korkusunu yenmesine yardımcı olacağına inandığından içine hiçbir şey giymiyordu. Onu mutlu etmek için ne yaparsa yapsın boşa gidiyordu. Doktor Urbino soluk soluğa, terden sırılsıklam yatak odasına dek onun ardı sıra gidiyor, paldır küldür içeri giriyor, her şeyi, bastonunu, doktor çantasını, panama şapkasını yere fırlatıyor, pantolonu kalçalarına dek sıyrılmış ama daha az engel olsun diye ceketinin düğmeleri ilikli, altın kösteği yelek cebine takılı, ayakkabıları ayaklarında, duyduğu hazın tadına varmaktan çok bir an önce kalkıp gitme kaygısıyla yılgınlık içinde sevişiyordu. O yatakta doyumsuz uzanmış, yalnızlık tüneline girerken kendisi yaşamla ölümü birbirinden ayıran çizgide katıksız sevişmişçesine bitkin düğmelerini ilikliyordu bile. Oysa gerçekte fiziksel bir sevişme eyleminden öte bir şey değildi yaptığı. Ama kurallarına uygundu bu. Rutin bir hasta ziyareti sırasında damardan bir iğne yapmak için gerekli sürede olup bitiyordu her şey. Sonra güçsüzlüğünden utanarak ölme isteğiyle Fermina Daza'dan pantolonunu aşağı indirip onu kıçüstü kızgın ızgaranın üstüne oturtmasını isteme yürekliliğini bulamadığı için kendi kendine lanetler yağdırarak eve dönüyordu. Akşam yemeği yemiyordu. İnanmadan dua ediyor. Karısı yatmadan önce ortalığı toplamak için evin içinde dolanırken o yatağın içinde okumayı sürdürüyormuş gibi yapıyordu. Başını ne denli kitaba eğerse kaçınılmaz bir biçimde Bayan Lynch'in batağına, onun gizli ormanının buğusuna, ölüm yatağına o denli gömülüyordu ki yavaş yavaş. O zaman ertesi gün öğleden sonra saat 5'e 5 kaladan onun çılgın Jamaika etekliğinin altında karanlık gür ormanıyla yatakta kendisini beklediğinden başka hiçbir şey düşünemiyordu. Bir cehennem çemberi. Birkaç yıldır bedeninin ağırlığının bilincine varmaya başlamıştı Doktor Urbino. Belirtileri tanıyordu. Ders kitaplarında okumuştu onları. Gerçek yaşamda doğrulandıklarını görmüştü. Önemli ön belirtiler olmaksızın, ansızın tıp kitaplarından alınmışa benzeyen ama sonunda kuruntu oldukları anlaşılan kusursuz arazlardan söz etmeye başlayan yaşlı hastalarda. La Salpêtrière'deki çocuk hastalıkları kliniğindeki hocası en dürüst uzmanlık dalı olarak pediatriyi öğütlemişti ona. Çünkü çocuklar yalnızca gerçekten hasta oldukları zaman hastalanıyorlardı. Hekimle bilinen sözcüklerle değil, gerçek hastalıkların somut belirtileriyle iletişim kuruyorlardı. Oysa yetişkinler belli bir yaştan sonra ya hasta olmadan belirtiler gösteriyorlardı ya da daha kötüsü, zararsız hastalıkların belirtilerini gösteren ciddi hastalıkları oluyordu. Zaman zaman etkisi geçici ilaçlar vererek oyalıyordu onları. Yaşlılığın çöplüğünde onlarla birlikte yaşama zorunluluğuyla ağrılarını sızılarını duymamayı öğreninceye dek. Her şeyi gördüğüne inanan, onun yaşında bir hekimin hasta değilken kendini hasta hissetmenin tedirginliğini yenmeyi başaramayacağı Doktor Juvenal Urbino'nun hiç aklına gelmemişti. Ya da daha kötüsü, belki de gerçekten hastayken salt bilimsel bir ön yargı hasta olduğuna inanmamanın. Daha 40 yaşındayken sınıfta yarı şaka yarı ciddi şöyle demişti. Yaşamda gereksinim duyduğum tek şey beni anlayan birisi. Ama kendini Bayan Lynch'in labirentinde yitmiş bulunca artık şaka olmaktan çıkmıştı bu. Yaşlı hastalarının tüm gerçek ya da kuruntusal belirtileri bedeninde toplanmıştı. Karaciğerinin biçimini öylesine açık seçik duyumsuyordu ki dokunmadan büyüklüğünü söyleyebilirdi. Böbreklerinde uyuyan bir kedinin homurtusunu duyuyordu. Keselerinin hareli parlaklığını duyuyordu. Atar damarlarında kanının uğultusunu duyuyordu. Zaman zaman havasız kalmış bir balık gibi uyanıyordu. Yüreğinde ödem vardı. Bir an yüreğinin tempoyu kaçırdığını, okul bandolarında olduğu gibi teklediğini duyumsuyordu. Bir kez, bir kez daha, sonunda tempoyu yakaladığını duyumsuyordu çünkü Tanrı büyüktü. Ama hastalarına verdiği avutucu ilaçlara başvuracak yerde korkudan dona kalıyordu. Hiç kuşkusu yoktu. 58 yaşında da olsa, yaşamda gereksinim duyduğu biricik şey onu anlayacak bir insandı. Dünyada onu çok seven, kendisinin de en çok sevdiği varlığa, yanında içini rahatlatabileceği tek varlığa, Fermina Daza'ya döndü böylece. Karısının öğleden sonra kitap okurken ansızın yüzüne bakmasını istemesinden, içinde yaşadığı cehennem çemberinin ortaya çıktığının ilk belirtisini görmesinden sonra oldu bu. Ama nasıl olduğunu anlamadı. Çünkü Fermina Daza'nın gerçeği salt bir ön seziyle öğrenmiş olmasını tasarlamak olanaksız görünüyordu ona. Öyle ya da böyle. Öteden beri gizli saklamaya elverişli bir kent değildi bu kent. Evlere ilk kez telefon kurulmasından kısa bir süre sonra birçok dengeli evlilik, adını açıklamayan kimselerin telefonlardaki gevezelikleri yüzünden sona ermiş, birçok aile korkudan telefonlarını iptal ettirmiş ya da yıllarca telefon almamışlardı evlerini. Doktor Urbino, karısının kimsenin kimliğini açıklamadan telefonla durumu açıklamasına izin vermeyecek kadar sağlam karakterli olduğunu biliyordu. Bunu adını açıklayarak yapacak kadar saygısız birini de düşünemiyordu. Öteden beri başvurulan yöntemden korkuyordu o. Bilinmeyen bir el tarafından kapının altından kaydırılan bir kağıt etkili olabilirdi. Çünkü yalnızca gönderenle gönderilenin çifte bilinmezliğini güvence altına almakla kalmıyordu. İmzasız mektupların söylencesel kökeni, onların Tanrı'nın işleriyle fizik ötesi bir bağı olduğunu düşünmeye olanak veriyordu aynı zamanda. Kıskançlık nedir bilinmezdi evinde. 30 yılı aşkın erinç içinde bir evlilik boyunca Doktor Urbino tıpkı yalnız kendi kutularında çıkan İsveç kibritleri gibi olmakla övünmüştü başkalarının yanında birçok kez. O zamana değin de öyleydi. Ama karısı gibi onurlu, kendine saygılı, sağlam kişilikli bir kadının kanıtlanmış bir aldatılma karşısında tepkisinin ne olabileceğini bilmiyordu. Bu nedenle karısının isteğiyle onun yüzüne baktıktan sonra tedirginliğini belli etmemek için gözlerini yeniden öne eğmekten başka bir şey yapamadı. Bir yandan kendi kendine ne yapacağını sorarken bir yandan da Alca Adası'nın ırmaklarının kıvrımlarına dalıp gitmişti. Fermina Daza da başka bir şey söylemedi. Çorap onarmayı bitirince öteberiyi rastgele dikiş kutusuna koydu. Mutfağa gidip akşam yemeği için komut verdi. Sonra da yatak odasına gitti. O anda Doktor Urbino kesin bir karara varmıştı. Öğleden sonra saat 5'te Bayan Lynch'in evine uğramadı. Sonsuz bir aşk, beklenmedik korkulara kapılmaksızın onunla buluşabileceği yalnız ona ait saygın bir ev düşü, ölüme değin dingin bir mutluluk için verilen sözler, aşkın ateşiyle söz verdiği her şey bütün bütün bir anda bırakıldı. Bayan Lynch'in ondan aldığı en son şey, arabacının onu acele bir ilaç sansın diye eczane kağıdına sarılmış küçük bir kutu içinde getirdiği zümrüt bir taç oldu. Ne bir yorum, ne bir mesaj, ne de tek satırlık bir not vardı. Yaşamı boyunca bir daha ne gördü ne de rastladı ona Doktor Urbino. Bu yiğitçe kararın ona nedenle acıya mal olduğunu, iç yıkımına katlanabilmek için banyoya kapanıp nasıl acı gözyaşları döktüğünü bir tanrı biliyordu. Saat 5'te ona gidecek yerde papaza gidip derin bir pişmanlıkla günah çıkarttı. Ertesi pazarda gönlü kırık ama ruhu dingin komünyona katıldı. İlişiğini kestiği gece yatmak üzere soyunurken Fermina Daza'ya sabah uykusuzluklarından ansızın gelen sancılardan, gün batımında duyduğu ağlama isteğinden, yaşlılık sıkıntıları gibi anlattığı gizli sevdasının şifreli belirtilerinden uzun uzun acı acı yakındı. Ölmemek için, gerçeği söylemek zorunda kalmamak için birine anlatmak zorundaydı bunları. Hem önünde sonunda bu iç dökmeler aşkın evcil törenleriyle kutsallaştırılmıştı. Fermina Daza dikkatle dinledi onu ama yüzüne bakmaksızın, hiçbir şey söylemeksizin. Bir yandan da onun üstünden çıkardığı giysileri topluyordu. Onlar, öfkesini açığa vuracak hiçbir davranışta bulunmaksızın, birer birer kokluyor, tomar haline getiriyor, sorgun ağacından yapılma kirli çamaşır sepetine atıyordu. Kokuyu duymadı ama önemi yoktu. Yarın ne olacağı bilinmezdi. Doktor Urbino, yatak odasındaki küçük sunağın önünde diz çöküp dua etmeden önce sıkıntılarını anlatmayı hüzünlü, dahası içtenlikli bir iç çekişle bitirdi. Öleceğim galiba. Fermina Daza gözünü bile kırpmadan yanıtladı onu. En iyisi bu olurdu dedi. İkimiz de daha huzurlu olurduk böylece. Yıllar önce tehlikeli bir hastalık nöbeti sırasında Doktor Urbino ona ölebileceğinden söz etmiş, o da aynı acımasız yanıtı vermişti. Doktor Urbino kadınların katı yürekliliğine yormuştu bunu. Bu sayede güneşin çevresinde dönüyordu dünya. Çünkü onun korkusu belli olmasın diye hep bir öfke duvarı çektiğini bilmiyordu daha. Hem o zaman Fermina Daza için korkuların en büyüğü onsuz kalma korkusuydu söz konusu olan. Oysa o gece yüreğinin tüm gücüyle onun ölmesini istemiş, bu kesinlikle ürkütmüştü onu. Sonra karısının karanlıkta o işitmesin diye yastığını ısırarak usul usul ağladığını duydu. Bu allak bullak etti onu. Çünkü karısının bedensel ya da ruhsal hiçbir acı yüzünden kolay kolay ağlamadığını biliyordu. Yalnızca büyük bir öfkeye kapıldığında ağlardı. Bu öfke şu ya da bu biçimde onun suçluluk duygusundan kaynaklanıyorsa daha da çok ağlıyor. Ağladıkça da ağlama güçsüzlüğü gösterdiği için kendini bağışlamadığından daha çok öfkeleniyordu. Doktor Urbino onu avutma yürekliliğini bulamadı. Bunun yüreğine mızrak saplanmış gibi bir kaplanı avutmaya kalkışmak gibi olacağını biliyordu. Ağlamasının nedenlerinin o gün öğleden sonra ortadan kalktığını, kökünden kazındığını, hatta belleğinden bile bütün bütün silindiğini ona söyleme yürekliliğini bulamadı kendinde. Yorgunluğa yenik düştü birkaç dakika boyunca. Uyandığında karısı başucu lambasını yakmış, gözleri açık yatıyordu ama artık ağlamıyordu. Kendisi uyuduğu sırada kesin bir değişiklik olmuştu onda. Yıllar boyu yaşamının dibinde birikmiş tortular, kıskançlık acısıyla yüzeye çıkmış, bir anda yaşlandırmıştı onu. Birden beliren çizgilerinden, solgun dudaklarından, saçlarının kırlığından etkilenerek ona uyumaya çalışmasını söylemeyi göze aldı. Saat 2'yi geçmişti. Karısı ona bakmadan ama sesinde en küçük bir öfke kırıntısı olmaksızın neredeyse tatlılıkla konuştu onunla. "Kim olduğunu bilmeye hakkım var," dedi. O zaman yüreğine taş gibi oturan ağırlıktan kurtulduğunu duyumsayarak her şeyi anlattı ona. Çünkü karısının bildiğine, yalnızca ayrıntıları doğrulamak istediğine inanmıştı. Ama bilmiyordu kuşkusuz. O anlatırken yeniden ağlamaya başladı. Bu kez başlangıçtaki ürkek hıçkırıklarla değil, yüzünden aşağı yuvarlanan, geceliğinden geçerek içini yakan iri iri acı gözyaşlarıyla. Çünkü kocası yüreğinin derinliklerinde umduğu şeyi yapmamış, her şeyi ölümüne yatsımamış, iftiraya uğradığı için kızmamış, başkalarının onurunun çiğnenmesine hiç aldırmayan bu sütü bozuk topluma lanetler yağdırmamış, ihanetinin en çürütülmez kanıtları karşısında bile soğukkanlılığını korumamıştı. Bir erkek gibi. Sonra Doktor Juvenal Urbino o gün öğleden sonra günah çıkarttığını anlatınca öfkeden çıldıracağını sandı. Okul günlerinden beri din adamlarının Tanrı'nın esinlendiği tüm erdemlerden yoksun olduklarına inanıyordu. Bu, evin uyumunda güçlük çekmeden üstesinden gelmeyi başardıkları temel bir görüş ayrılığıydı aralarında. Ama kocasının, papazın yalnız onun değil, aynı zamanda Fermina Daza'nın özel yaşamına da burnunu sokmasına izin vermesine katlanamazdı. "Bir meydan çırtkanını anlatsaydın daha iyiydi," dedi. Onun için her şeyin sonuydu bu. Daha kocası günah çıkarmayı bitirmeden, onurunun ağızdan ağza dolaşacağından emindi. Bunun yol açtığı aşağılanma duygusuna katlanmak, ihanetin utancına, öfkesine, haksızlığına katlanmaktan daha güçtü. En kötüsü de, Allah kahretsin, bir zenciyle. "Melez," diye düzeltti Doktor Urbino. Ama o anda ne olursa olsun hiçbir açıklamanın yararı yoktu, her şey bitmişti. "Aynı şey," dedi. "Şimdi anlıyorum, zenci kokusuydu." Bunlar bir pazartesi günü oldu. Cuma günü akşam saat 7'de Fermina Daza yanına yalnızca bir sandıkla vaftiz evladı olan kızı alıp kendisine ve kocasına sorulacak sorulardan kaçınmak için yüzü bir dantel örtüyle örtülü San Juan de la Cienega'ya düzenli seferler yapan küçük gemiye bindi. Doktor Juvenal Urbino, Fermina Daza'nın kesin bir karara varmadan önce düşünmek için yeterli bir süre kuzini Hildebranda Sanchez'in Flores de Maria köyündeki çiftliğine gitmesini kararlaştırdıkları 3 gün süren tüketici bir konuşmanın ardından aralarında anlaştıkları gibi limana gitmedi. Çocuklar nedenini bilmeksizin uzun zamandır istedikleri birkaç kez ertelenen bir yolculuk gibi aldılar bu yolculuğu. Doktor Urbino, acımasız küçük dünyasında hiç kimsenin kötücül yorumlar yapmamasını sağlayacak biçimde düzenledi her şeyi. Bunu öyle iyi yaptı ki Florentina Ariza, Fermina Daza'nın yok oluşuna ilişkin hiçbir iz bulmadıysa, bunun nedeni gerçekte hiçbir izin olmamasıydı. Soruşturma yollarından yoksun olmaması değil. Kocası öfkesi geçer geçmez karısının eve döneceğinden kuşku duymuyordu ama Fermina Daza öfkesinin hiç geçmeyeceğinden emindi. Oysa çok geçmeden bu aşırı kararının kırgınlıktan çok özlemden kaynaklandığını anlayacaktı. Balayı gezisinden sonra birçok kez Avrupa'ya gitmişti. 10 günlük deniz yolculuğuna karşın orada mutlu olmak için bol bol vakti olmuştu. Dünyayı tanıyordu. Başka bir biçimde yaşamayı ve düşünmeyi öğrenmişti. Ama o, başarısız balon yolculuğundan sonra San Juan de la Cienega'ya hiç gitmemişti. Kuzeni Hildebrand'ın eyaletine gitmek gecikmiş olsa da bir çeşit kefaret ödemekti onun için. Bu duygunun evliliğinin uğradığı yıkımla hiçbir ilişkisi yoktu. Çok daha eskilere dayanıyordu. Öyle ki yeni yetmeliğinin duygusuzluğundan avutuyordu onu. Vaftiz evladıyla birlikte San Juan de la Cienaga'ya karaya varınca, olanca yeteneğine başvurarak tüm değişikliklere karşı kasabayı tanıdı. Geleceğinden haberi olan kentin sivil ve askeri komutanı San Pedro Alejandro, trenin hareketine dek resmi arabasıyla dolaşmaya davet etti onu. Kurtarıcının yatağının söylendiği gibi bir bebek yatağı kadar küçük olup olmadığını doğrulamak için gitmek istiyordu oraya Ferminadaz'a. O zaman öğle sıcağının durgunluğunda doğduğu kasabayı bir kez daha gördü. Yosun bağlamış su birikintileriyle daha çok kumsalları andıran sokakları gördü. Kapıları armalı kalkanlarla süslü, pencereleri bronz güreşlikli, loş salonlarında annesinin yeni evliyken varsıl ailelerin çocuklarına öğrettiği kesik kesik, hüzünlü piyano alıştırmalarının acımasızca yinelendiği Portekiz evlerini gördü. Kızgın taşlar üstünde tek bir ağacın bile bulunmadığı bomboş alanı, iç karartıcı körükleri, ayakta uyuyan atlarıyla sıra sıra dizilmiş arabaları, San Pedro Alejandro'ya giden sarı treni gördü. Büyük kilisenin köşesinde yeşillenmiş taş kemerli koridoru, manastır kapısıyla köyün en büyük, en güzel evini, uzun yıllar sonra kendisinin artık onu anımsayacak bellekten yoksun olacağı bir zamanda içinde Alvaro'nun doğacağı yatak odasının pencerelerini gördü. Umudunu yitirmeksizin yerde gökte aramayı sürdürdüğü Escolastica halasını düşündü. Onu düşünürken Florentino Ariza'yı da düşündüğünün bilincine vardı. Tatsız okul yıllarını çok seyrek olarak anımsadığında olduğu gibi, parktaki badem ağaçlarının altında, sırtında yazar giysisi, kucağında şiir kitabıyla. Köyün içinde bir iki dolandıktan sonra eski baba evini tanıyamadı. Çünkü evin bulunduğu sandığı yerde bir domuz ağılı, köşeyi dönünce de orospuların olur da postacı kendilerine bir mektup getirir diye kapı eşiklerinde uyukladıkları genel ev sokağından başka bir şey yoktu. Onun köyü değildi burası. Dolaşmaya başladıklarında Fermin Adaza yüzünü dantel örtüyle yarı yarıya örtmüştü. Hiç kimsenin onu tanıyamayacağı bir yerde tanınmak korkusundan değil, demiryolu istasyonundan mezarlığa dek her yerde güneşten şişmiş ölüleri görmemek için. Köyün sivil ve askeri komutanı kolera dedi ona. Fermin Adaza bunu biliyordu çünkü güneşte kavrulmuş ölülerin ağızlarındaki beyaz pıhtıları görmüştü. Ama balon döneminde olduğu gibi hiçbirinin ensesine ani bir ölüm darbesi indirilmiş olmadığını fark etti. Öyle dedi ona subay. Tanrı bile yöntemlerini geliştiriyor. San Juan de la Cienega ile San Pedro Alejandro'nun eski şeker fabrikaları arasındaki uzaklık ancak 45 kilometre kadardı. Ama sarı trenin bütün gününü alıyordu. Çünkü makinist her zaman gidip gelen yolcuların arkadaşıydı. Yolcular 5 dakikada bir muz şirketinin golf alanında yürüyerek uyuşmuş bacaklarını açmak için treni durdurmasını rica ediyorlar. Erkekler dağdan inen duru buz gibi derelerde çırılçıplak yıkanıyorlar. Karınları acıkınca trenden inip otlaklarla başıboş dolaşan inekleri sağıyorlardı. Fermin Adaza yılgınlık içinde vardı oraya. Kurtarıcının içinde öldüğü hamağını astığı destansı demir hindi ağaçlarını hayranlıkla seyretmeye, ölüm döşeğinin söylendiği gibi yalnızca öylesine ünlü bir adama göre değil, 7 aylık bir bebeğe göre bile küçük olduğunu anlamaya ancak vakit buldu. Ama her şeyi bilir görünen başka bir ziyaretçi, yatağın sahte bir andaç olduğunu, çünkü gerçekte yurdun babasının yerde ölmeye bırakıldığını söyledi. Fermin Adaza evinden ayrıldığından beri görüp işittiklerinden öylesine yıkılmıştı ki, yolculuğunun geri kalan bölümünde öylesine özlem duyduğu geçmişteki yolculuğunun anılarından hiç tat duymadı. Özlediği köylerden geçmekten bile kaçındı. Böylece hem onları hem de kendini hayal kırıklığından korudu. Ara sokaklardan gelen akordeon sesleriyle hayal kırıklığından kaçıyor, horoz dövüşü alanlarından gelen bağırışları, savaş ya da şenlik belirtisi olabilecek tüfek atışlarını işitiyor, köyün içinden geçmekten başka çaresi olmayınca da onun eskisi gibi bir çağrıştırmayı sürdürebilmek için yüzünü örtürüyordu. Geçmişinden öylesine kaçtıktan sonra bir akşam kuzini Hildebrand'ın çiftliğine vardı. Onun kapının eşiğinde kendisini beklediğini görünce az kalsın bayılacaktı. Kendini gerçeğin aynasında görmüş gibi oldu. Şişmanlamış, çökmüş, çevresini hala umutsuzca sevdiği adamdan değil, sırf umarsızlıktan evlendiği, onu çılgınca seven bir asker emeklisinden olma bir sürü haylaz çocuk sarmıştı. Ama yıkık gövdesinin içi hiç değişmemişti. Fermin Adaza açık hava ve tatlı anıların etkisiyle uğradığı sarsıntıyı birkaç günde atlattı. Ama yalnızca pazar ayinlerine gitmek için çiftlikten dışarı çıktı. Bir zamanların kabına sığmayan akrabalarının torunları, göz alıcı atlara binmiş usta biniciler, öküz arabasının üstünde ayakta durmuş, vadinin dibindeki, ayinin yapıldığı kiliseye dek koro halinde şarkılar söyleyen, tıpkı annelerinin aynı yaşta oldukları gibi iyi giyinmiş güzel genç kızlarla birlikte. Daha önceki gelişinde hoşuna gideceğini sanmadığı için gitmediği Flores de Maria köyünün içinden geçti yalnızca. Köyü görür görmez büyülendi. Şanssızlığı ya da köyün şanssızlığı sonradan onu gerçekte olduğu gibi değil, görmeden önce tasarladığı gibi anımsamasıydı. Doktor Juvenal Urbino, Riyaha Çapiskoposu'ndan haber aldıktan sonra onun yanına gitmeye karar verdi. Karısının gecikmesinin nedeninin dönmek istememesi değil, onurunu yenmenin yolunu bulamaması olduğu sonucuna varmıştı. Bu yüzden Hildebranda ile yazıştıktan sonra habersizce gitti oraya. Mektuplardan karısının özlemlerinin yön değiştirdiğini açıkça anlamıştı. Şimdi yalnız evini düşünüyordu. Fermina Daza sabahın 11'inde gündelikçilerin bağırışlarını, at kişnemelerini, havaya ateş edildiğini, ardından avluda kararlı ayak seslerini, sonra da bir erkek sesi işittiğinde mutfakta patlıcan dolması dolduruyordu. Vaktinde gelmek çağrılmaktan iyidir. Sevinçten öleceğini sandı. Düşünmeye vakit bulamadan becerebildiğince ellerini yıkadı. Şükürler olsun Tanrım, sana şükürler olsun, ne iyisin, diye mırıldanarak. Hildebrand'ın yemeğe kimin geleceğini söylemeden ondan istediği Allah'ın belası patlıcanlar yüzünden hala banyo yapamadığını düşünüyordu. Güneşten derisi soyulmuş yüzüyle çok çirkin ve yaşlı olduğunu, kocasının onu bu durumda görünce geldiğine pişman olacağını düşünüyordu. Allah kahretsin. Ellerini becerebildiğince önlüğünde kuruladı. Becerebildiğince kendine düzen verdi. Delice çarpan yüreğini biraz olsun yatıştırabilmek için annesinin dünyaya getirirken ona donattığı tüm kibiri takındı. Sonra Nazlı Ceylan yürüyüşüyle başı dik, bakışları aydınlık, burnu havada kocasını karşılamaya gitti. Eve dönmenin büyük sevincinden ötürü yazgısına gönül borcu duyuyordu. Seve seve dönecekti onunla. Kuşkusuz kocasının umduğu kadar kolay olmasa da. Yaşamını tüketen acıları sessizce ona ödetmeye kararlıydı. 27. ayrımın sonu, sayfa 289.